Ayrım 14.
Örneğin küçük bir çocuğun gördüğü her oyuncağı izinsiz alması çalmak değil. Büyük bir çocuk veya ergenin bir şeyi izinsiz veya gizlice alması çalmak olabilir diyebiliriz. Bu konuda sınırı çocuğun psikolojik ve psikososyal gelişme, olgunlaşma düzeyi belirleyecektir. Bu nedenle de uyum bozuklukları ve özellikle davranış bozukluklarında biyolojik temelin üstünde psikolojik, pedagojik, sosyal, ekonomik ve kültürel nedenlerin etkili olduğunu unutmamak gerekir. Konu çok etkenlidir. Çeşitli uyum ve davranış bozuklukları bazen bir psikonevroz, bazen bir psikoz tablosunda semptom, belirti olarak da bulunabilir. Esasen geçici uyum bozuklukları da süreklilik kazanır ve çocukta yerleşirse bir nevroz veya davranış bozukluğuna dönüşebilir. Dar anlamdaki davranış bozuklukları belirtileri de süreklilik kazanır. Topluma aykırı nitelikte yerleşirse antisosyal anlam kazanır. Bu çeşit davranış bozuklukları büyüyen çocuğun kişilik gelişmesinde bir karakter halini almaya yönelirse o zaman da ergenlik ve gençlikte psikopatik ve sosyopatik yönelmeden davranışlar açıkça suç niteliğini taşıyorsa suça yönelmeden söz edilir. Erken çocukluk döneminden ergenliğe kadarki dönemde ortaya çıkan geçici uyum güçlüklerinde temelde psikolojik nedenler önem kazanır. Okul çağı çocuğunda görülen uyum ve davranış sorunlarını sayacak olursak, ilgisizlik, içine kapanıklık, aşırı çekingenlik, sebepsiz aşırı korku, anneden veya evden ayrılamamak, aşırı huzursuzluk, arkadaş edinememek, sebepsiz sıkıntı, dikkati çeken şımarıklık, söz dinlememek, sık sık kabahat yapmak, kurallara ve disipline uymamak, okul eşyalarına zarar vermek, isyankarlık, yalan söylemek, yerinde duramamak, aşırı hareketlilik, orayı burayı karıştırmak, kavgacılık, saldırganlık, ders çalışmamak, evden kaçmak, suça yönelmek, kibritle ateşle oynamak, sigara ve benzeri şeylere heves, arkadaşlarının eşyalarına zarar vermek. Okula uyum sorunları. Okula yeni başlayan çocuklar başta olmak üzere okul çağındaki çocuklarda görülen uyum reaksiyonları okul sorunlarını oluşturur. İlk okula yeni başlayan çocuklarda kısa veya uzun süreli uyum güçlükleri çok yaygındır. Sınıfa annesiyle birlikte girmek, sınıfta durmamak, sıraya oturmamak, altını ıslatmak, altını kirletmek, ağlamak, derste geçinmek, bir şeyler yemek gibi. Bazen bu uyum güçlükleri birkaç gün veya haftayı bulabilir. Uzadığı takdirde önem kazanır. Zeka geriliği söz konusu değilse daha çok psikolojik nedenler ve toplumsal gelişme gecikmeleri düşünülmelidir. Yine özellikle okula başlangıçta ve diğer okul basamaklarında okul fobisi adını alan okula gitmeyi reddetme uyumsuzlukları görülebilir. Bu tedaviyi gerektiren ciddi bir önem taşır. Okul fobisinde gerçek sebep anneden ayrılma korku ve anksiyetesidir. Okul uyum sorunlarının önemli bir grubu da okul başarısızlıklarıdır. Okul başarısızlıkları kapsamına öğrenme, bilgi kazanmanın yanı sıra okul içi toplumsallaşmanın gerektirdiği gelişmeye gösterememe ve bu anlamdaki her türlü uyumsuz davranış girer. Bunlar küçük öğrenciler için yaramazlıklar, büyük çocuklar için kabahatler, ergenler için de kabahat veya bazen de suç olarak değerlendirilen uyumsuzluklardır. Bazı öğretmenler bu uyumsuzlukları kolayca tolere eder ve uygun yöntemlerle çocuğu bu sorundan kurtarır. Basit uyumsuzlukların sıkı disipline rağmen çocuğu isyankarlığa itmesi, aykırı davranışların çocukta belirmesi veya gevşek ve ilgisiz bir ortamda çocuğun toplumsallaşmaması doğaldır. Sık rastlanan okul uyumsuzlukları, okula gitmek istememe, baş ağrısı, karın ağrısı gibi şikayetlere sığınma, okuldan kaçma, okul eşyasına zarar verme, oyunları bozma, kuralları çiğneme, kavgacılık, dikkati çekmek isteme, yalan uydurma, sık sık öğretmenin sözünü kesme, derste gülme konuşmadır. Okula başlayan çocuk da evin yerini okulun, anne babanın yerini öğretmenin aldığını, öğretmenin çocuk için yeni bir identifikasyon, özdeşleşme örneği olduğunu, okula uyum sorununda bu ilişkilerin çok önemli olduğunu unutmamak gerekir. Bu nedenle okula yeni başlayan çocukta okuma yazma öğrenmeden önce evdeki duygusal ilişkinin okulda da sürdürülmesi, öğretmenin çocuğun duygusal doyumunu sağlayacak nitelikte davranması ve bizzat kendi davranışlarıyla çocuk için iyi bir identifikasyon örneği teşkil etmesi gerekir. Ergenlikte uyum bozuklukları. Püberte, bulu ve ergenlikte gelip geçici ve reaksiyon özelliğinde olan uyum güçlükleri veya bozuklukları burada söz konusudur. Çocukluk döneminde görülen uyumsuzlukların bu dönemde de görülmeleri mümkündür. Ara ara yalan, çalma, saldırganlık gibi bazı önemli uyum bozuklukları psikolojik nedenlerle sosyal hayatı etkilemeksizin ortaya çıkabilir. Çoğu zaman da bir daha tekrarlanmaz. Fakat bu belirtiler uzayıp giderse o zaman davranış bozukluğu olarak kabul etmek gerekir. Önemli uyumsuzlukların başında okul sorunları gelir. Okul sorunlarında okul başarısızlıkları ve okul disiplinine uyamama güçlükleri söz konusudur. Okul sorunları kronikleşir ve topluma uyumu bozarsa davranış bozukluğu niteliği kazanır. Nitekim önceleri basit düzeyde okul uyum sorunları gösteren bazı öğrencilerin sorunları tek tük de olsa disiplin cezaları aldığı, daha sonraları da okulda barınamadığı veya okuldan uzaklaştırıldığı görülebilir. Burada ergenliğe uyum reaksiyonları okul sorunları olarak ortaya çıkmış ve davranış bozukluğu düzeyine erişmiş, hatta bazen suça yönelme olarak gelişmiştir. Püberte ve ergenlik çağında temelde pübertenin getirdiği önemli biyolojik değişiklikler, bedendeki hızlı gelişme, seksüel farklılaşma, psişik ve psikososyal problemler ortaya çıkarır. Ergenin bu yenilik ve değişiklikleri psişik alanda göstereceği tepkiler kolay atlatılamazsa önemli davranış bozukluğu niteliği taşıyabilir. Bu davranış bozukluklarının toplum kuralları ile çatışması mümkündür. Burada başlıca sorumlu çevrenin, ana baba ile okul, olumsuz tutumudur. Yine bu dönemde çoğu bilmeden istemeden yapılan toplum kurallarını çiğneyici, gelip geçici uyum bozuklukları vardır. Bunlar çoğu zaman aşırı neşe, konuşmada taşkınlık, oyunlarda tartışma, itiş, kakış, içkiye vakitsiz heves, argo ve küfürlü konuşmaya eğilim, atak hareketler, dağınıklık, savurganlık, kaba saba şakalar, yüksek sesle konuşmak ve benzeri davranışlardır. Bu uyumsuzlukların ortak özelliği enerji taşkınlığı, enerjiyi kanalize edememe, öz eleştiri yetersizliği, heyecanların hakimiyetidir. Bir de içine kapanma, çekingenlik, mahcubiyet, aşırı durgunluk gibi çevre tarafından pek önemsenmeyen ama süreklilik kazandığı zaman topluma gerekli uyumu bozan davranışlar vardır. Bunların da davranış bozukluğu olarak ele alınması gerekir. Püberte ve ergenlikte görülen uyum bozukluklarının temelinde otorite ile çatışma, kimlik kazanma sorunu, seksüel gelişimle ilgili sorunlar yatar. Ayrıca septom olarak görülen bütün bu uyum ve davranış bozukluklarının bir psikoz ve psikonevroz tablosu olup olmadığını da değerlendirmek gerekir. Uyum bozukluklarına ek. Bazı çocuklarda görülen altını ıslatma veya altını kirletme konularını da burada kısaca özetlemek uygun görülmüştür. Enuresis. Normal gelişmekte olan bir çocuğun 4-5 yaşlarından sonra altını ıslatmasını enuresis denir. Altını ıslatma erken çocukluktan beri devam ediyorsa, bu arada çocuğun kuru kaldığı uzunca bir dönem yoksa buna primer enuresis, altını ıslatmadığı uzunca bir dönemden sonra ıslatmaya başlarsa buna da sekonder enuresis denir. Enuresis ilkokula başlama çağındaki çocuklarda %10-12 gibi hayli yüksek oranda olup pübert öncesi dönemde bile %3 ila 5 oranında görülmektedir. Hatta ergenlikte ve yetişkin çağda da enuresise rastlanabilir. Çocuktaki altını ıslatmaların yaklaşık %80'i gece, %5'i gündüz, %15'i hem gece hem gündüz görülmektedir. Bazı vakalarda hemen her gece, hatta gecede birkaç defa, bazılarında ise birkaç gecede bir enuresis olabilir. Birçok vakada yaşın ilerlemesiyle önce seyrelme, sonra kendiliğinden düzelme olur. Zeka geriliğinde tuvalet kontrol alışkanlığı da geç sağlanacağından altını ıslatma epey uzun sürebilir. Enuresis sosyoekonomik düzeyi düşük olan, duygusal yıkıma uğramış, nevrotik ve uyumsuz çocuklarda daha sık rastlanır. Enkopresis. Normal gelişen bir çocuk 2-3 yaşını tamamlarken bilinçli olarak büyük abdestini de kontrol etmeye başlar. Bir sfenkter kusuru veya megakolon gibi organik neden söz konusu olmaksızın çocuğun 3-4 yaşından itibaren altını kirletmesine enkopresis denir. Enuresis'e oranla daha seyrek olan ve erkek çocuklarda daha sık görülen bu tablo, genellikle uygun olmayan tuvalet eğitimi, aile içi çatışmalar, annenin aşırı titizliği, psişik stresler gibi nedenlere bağlı bebeklik dönemine gerilimi olarak açıklanmaktadır. Doçent Doktor Acar Baltaş, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim görevlisi. Eğitim başarısını yükseltmede, sağlıklı ve mutlu insanlar yetiştirmede ailenin rolü. İster ilkokula ister üniversiteye gitsin, bir çocuğun eğitim başarısını yükseltmek konusunda anne ve babaya önemli görevler düşmektedir. Bu bölümde çocuğunuzun eğitim başarısını yükseltmenize katkıda bulunacak bazı pratik öneriler yer almaktadır. Ancak anne ve babanın çocuğunun eğitim başarısı konusunda yapabileceklerinin katkı ve yardım olduğunun akıldan çıkartılmaması gerekir. Bütün yardımlar için geçerli olan temel kural bu konuda da geçerlidir. Yardıma ihtiyacı olanın yardım istemesi. Eğer çocuğunuz ilkokulun 1. ve 2. sınıfında değilse, bu kural sizin çocuğunuz için de geçerlidir. Çocuğunuza rağmen ona yardım edemezsiniz. Bir başka ifadeyle söylemek gerekirse, ise onun isteği olmaksızın veya onun karşı çıkmasına rağmen çocuğunuza yardımcı olmanız ve eğitim başarısına katkıda bulunmanız mümkün değildir. Bu sebeple ona yapmak istediğiniz yardımlarda onunla işbirliği içinde olmanız ve onun söyledikleriniz ve yapmak istedikleriniz konusunda ikna olması ve yapılacak düzenlemelere inanması esastır. Yapılacak bütün düzenlemeler ve atılacak bütün adımların öğrenmenin şu ön şartları ile uyuşması gerekir. Öğrenmenin ön şartları: uyanıklık, dikkat, motivasyon, aktif katılım, geri bildirim. Mümkün olan en kısa zamanda sonuçlardan haberdar olmak. Yatılı okullarda başarı. Yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçlara göre yatılı okullarda eğitim başarısı gündüzlü okullara kıyasla daha yüksektir. Bunun 3 sebebi vardır. Programlı ders çalışma düzeni, ders çalışma ortamının zihnin dağılmasına sebep olacak uyarılardan arındırılmış olması, gece yatmadan önce ve sabah kalktıktan sonra girilen etütlerde yapılan tekrarların insan beyninin öğrenilen malzemeyi kaydetmesine imkan vermesi, yatılı okulların eğitim başarısının gündüzlü okulların eğitim başarısından yüksek olmasının arkasında yatan sebep, yatılı okul şartlarının öğrenmenin ön koşulları ile uyum içinde olmasıdır. Siz de evinizdeki şartları aşağıda anlatılacağı gibi yatılı okulların şartlarına yaklaştırabildiğiniz ölçüde çocuğunuzun eğitim başarısında apaçık bir fark olduğunu göreceksiniz. Daha sonra ayrıntılı olarak anlatılacağı gibi geçmişte başarı için bir tek reçete sunulurdu: çalışmak, çalışmak ve yine çalışmak. Oysa bugün çağdaş başarıya ulaşmak için önerilen çok çalışmak değil, etkili çalışmaktır. Etkili çalışmak zamanı belirlenmiş öncelikler doğrultusunda programlı olarak kullanmaktır. Etkili çalışma programı içinde dinlenmeye, eğlenmeye, arkadaşlarla birlikte olmaya her zaman yer vardır. Bu sebeple etkili çalışma insanın hayatını daraltıp sadece ders çalışmaktan ibaret bir duruma getirmez. Sanıyorum bu nokta birçok öğrencinin okumaktan bezmesine ve eğitimden uzaklaşmasına yol açan temel sebeplerden biridir. Günün uyanık olduğu 16 saatin 12 saatini zihninde ders çalışma düşüncesiyle, 6 saatini masada ders başında geçiren, bunun ancak 3 saatinde çalışan ve sonunda yarım saatlik bir yarar sağlayan gencin okumayı sevmesi mümkün değildir. Bu durum dibi delik bir kovayı doldurma çabasına benzetilebilir. Bu kadar az ödüllendirici bir etkinliği severek yürütmek mümkün değildir. Şunu hiçbir zaman unutmamak gerekir ki eğitim başarısı ders başında ne kadar zaman geçirildiğine değil, çalışılan malzemeden öğrencide geriye ne kaldığına bağlıdır. Bunun için de öğrenmeyi öğrenmek gerekir. Öğrenme sinir hücreleri arasında yeni bağlantılar kurulmasıyla gerçekleşen biyokimyasal bir olaydır. Bu sebeple insan beyninin özelliklerini bilerek çalışmak, dibi delik kovayı doldurmaya çalışmaktan çok farklı sonuçlar verir. Hafızanın özellikleri ve öğrenme. Öğrenme sinir hücreleri arasında protein zincirlerinin kurulmasıyla gerçekleşen biyokimyasal bir olaydır. İyi öğrenebilmek ve öğrendiğinden yararlanabilmek için hafızanın özelliklerini bilmek yerinde olur. İnsan anladıklarının ve öğrendiklerinin yarısına yakın bölümünü 20 dakika içinde unutur. Bir de insanın dinlediğini ve okuduğunu yeterince anlayamadığı durumlar olduğunu düşünürsek, hatırda kalacak miktarın daha da azalacağı kendiliğinden ortaya çıkar. Hafızanın özellikleri ve insanın sinir hücrelerinin yapısı açısından en uygun çalışma süresi 20-40 dakika arasındadır. İyi bir ders çalışma seansı 20-40 dakika çalışma, 10 dakika çalışanların tekrarı, 10 dakika dinlenme aralığından oluşur. Çalışma ile ilgili önemli ilkeler. Problem çözerken çözüme ulaşıncaya kadar ara vermemek gerekir. Daha uzun süreli çalışmalarda hatırlama eğrisi hızla düşer. 20-40 dakika çalıştıktan sonra 10 dakikalık bir tekrar yapmak gerekir. Metodun hayati parçası budur. Her çalışma seansından sonra 10 dakika dinlenme arası vermek gerekir. Bu dinlenme sırasında öğrenci aklına gelen her şeyi yapabilir. Bunlar ödülüdür. Televizyondan uzak durun. 10 dakikalık dinlenme aralığında beden gevşer, zihin öğrendiklerini sağlamlaştırır. Bir öğrenme seansından sonra verilen ara sırasında beyin öğrenilenleri ayırıp yerleştirirken hatırlama eğrisi yükselir. Hiç tekrarlama yapılmazsa öğrenilmiş olanın %80'i unutulur. Notların tekrar yazılması veya çalışıldıktan sonra notların tekrar hızla gözden geçirilmesi hatırlamayı güçlendirir. Öğrenilenler hafıza bankasında yerleşinceye kadar daha seyrek olarak düzenli tekrarlar yapmak yüksek hatırlama düzeyini korumaya yardım eder. Düzenli tekrarlar zaman çizelgesi üzerinde planlanmalıdır. Gece yatmadan önce gün içinde öğrenilenleri 10 dakika süreyle tekrarlamak, sabah kalkınca aynı bilgileri bir kere daha gözden geçirmek bilgiyi pekiştirir. 20-40 dakikalık bir çalışma seansı birçoklarına kısa gelebilir. Ancak bu yöntem tekrarlama ve dinlenme aralıklarıyla düzenli olarak uygulanırsa öğrencinin hem çalışma isteğinin artacağı, hem de eğitim başarısının yükseldiği görülecektir. Bu konu Üstün Başarı, Remzi Kitabevi 7. basım 1992 kitabında daha ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Çocuğunuzun hayattan zevk alması için, ister önemli bir sınava hazırlansın, ister eğitimin ara basamaklarında gündelik ders yükü karşısında olsun, bir öğrencinin sahip olması gereken en önemli ilke, ders başında geçirdiği süreyi makul düzeyde tutmak, ancak bu süreden en üst düzeyde yararlanmaktır. Çünkü öğrencinin kendisini ders başında oyalaması, onun hayattan aldığı zevki azaltır. Bu durumda genç kendisini arkadaşlarına, duygusal ilişkilerine, hayallerine ve boş zaman etkinliklerine zaman ayıramaz veya bunları zaman ayırdığı takdirde ders çalışması gereğinin duyurduğu vicdan azabı ve suçluluk sebebiyle bu etkinliklerden yeterince zevk alamaz. Aldığı zevk de boğazında düğümlenir kalır. Çalışma ortamını düzenlerken öğrencinin çalışma ortamını düzenlerken dikkat edeceği bazı ilkeler, onu çalışmaya ayırdığı süreden alacağı verimi önemli ölçüde etkiler. Ders çalışma ortamını düzenlemeye başlamadan önce, büyük gruplar üzerinde yapılan gözlemler ve uzun araştırmalar sonucunda elde edilmiş değerli iki bilgiden yararlanın. 1. Çalışma sadece ve sadece çalışma odasında yapılır. Çalışma odanız yoksa yukarıdaki cümlede yer alan çalışma odası yerine çalışma köşesi koyun ve ilgili paragrafı dikkatle okuyun. Çalışma sadece ve sadece çalışma köşesinde yapılır. 2. Ne tür olursa olsun çalışma sandalyede oturarak çalışma masası başında yapılır. Çalışma masası ve sandalyesi. Eğer imkanınız varsa çalışma odasını özel olarak döşeyin. Çalışma masasını cam kenarına yerleştirmeyin. Böylece dışarıdan gelecek ses ve hareketin dikkati dağıtmasını, gürültünün yormasını önlemiş olursunuz. Yazın sıcaktan, kışın soğuktan korunmak mümkün olur. Çalışma masasını ışığı karşıdan alacak şekilde yerleştirin. Işığın arkadan gelmesi gölgenin çalışma malzemesi üzerine düşmesine ve gözlerin yorulmasına sebep olur. Eğer mümkünse masa lambası kullanılmalıdır. İnsanın yazılı bir bilgiyi öğrenebilmesi için mutlaka belirli bir düzeyde gerginliğe ihtiyacı vardır. Bu hem ruhsal açıdan hem de bedensel açıdan geçerlidir. Uzanarak, yatarak veya koltukta yayılarak çalışmak bir süre sonra gevşemeye yol açacağı için öğrenmek için gerekli olan gerilim düzeyinin kaybolmasına sebep olur. Ders çalışmak için en elverişli durum kollar ve dirsekleri masa üzerine yaslamaya imkan verecek bir sandalyede oturarak çalışmaktır. Çalışma odası olmayanlar. Eğer öğrenci çalışma odasına sahip olacak kadar şanslı değilse kendisine sabit bir çalışma köşesi düzenlemesi gerekir. Çalışma köşesinde masa ve sandalyenin yanı sıra el altında bulunması gereken kitap ve yardımcı malzemeyi koymaya imkan verecek ek bir üniteye daha ihtiyaç vardır. Eğer bir çalışma köşesinde kullanılan masa aynı zamanda yemek gibi daha farklı işler için de kullanılıyorsa çalışma amacıyla kullanılmaya geçerken mutlaka temel bir değişiklik yapmak gerekir. Örneğin farklı bir örtü örtmek, üzerine bir çiçek saksısı yerleştirmek bu konuda önerilebilecek değişikliklerdir. Çalışmaya başlarken masanın üzerine hep aynı örtüyü örtmek yerinde olur. Çalışmaya başlamayı kolaylaştırın. Buraya kadar anlatılanların ortak özelliklerinden biri belirli bir mekanla ders çalışma davranışı arasında şartlı refleks türünden bir ilişki kurma yönündedir. Böyle bir tutum çalışmaya başlamayı kolaylaştırır. Çalışma masasını çalışmaya başlatması şeklinde bir ilişki kurmayı zorlaştıran en önemli sebep, çalışma masasını çalışma dışındaki amaçlar için de kullanılmasıdır. Her ne sebeple olursa olsun çalışmayı çalışma için ayrılmış alanın dışına kaydırmamak gerekir. Öğrenci mekan değişikliği ile kendisine farklılık aramamalıdır. Ne kadar sıkılırsa sıkılsın çalışma ve tekrarlar çalışma masasında sürdürülmelidir. Eğer sürdürülemiyorsa ara verilmeli ve masadan kalkılmalıdır. Çalışma masasında sadece çalışılır. Yemek yemek, hayal kurmak, mektup yazmak, uyumak ve gazete okumak veya uyuklamak, çay içmek, müzik dinlemek, kitap ve gazete okumak gibi etkinliklerin hepsi ait oldukları yerlerde yapılmalıdır. Asla çalışma masasında değil. Şu bir altın kural olarak benimsenmelidir. Çalışma masası sadece çalışmak için. içindir. Çünkü ancak böylece çalışma masasına oturulduğu anda çalışma davranışını kendiliğinden başlatacak alışkanlık kurulabilir. Gözlemlerimiz, öğrenciler arasındaki bazı çalışma davranışlarının öğrenmenin şartları ile uyuşmadığı yönündedir. Bu sebeple öğrenci öğrenmeye ayırdığı zaman ölçüsünde başarılı olmamakta, eğitimden kopmakta ve ümitsizliğe sürüklenmektedir. En yaygın yanlış çalışma davranışlarına birlikte göz atalım. Yanlış çalışma davranışları. Yatarak, uzanarak çalışma. Ne kadar iyi niyetli ve istekli olursanız olun, yatarak veya uzanarak çalışmaya başladığınızdan bir süre sonra gevşediğinizi ve okuduklarınızı anlamamaya başladığınızı fark edersiniz. Çünkü beyin sapında bulunan bir merkeze gevşeme ile ilgili bilgiler gelmeye başladığı zaman uykuyu başlatacak olan hormonlar salgılanır. Öğrenci için böyle bir çalışma girişimi, özellikle akşam saatlerinde ve günün yorgunluğu üzerinde ise büyük çoğunlukla uykuyla sonuçlanır. Bir ihtimal uyuması bile öğrenemeyecek kadar gevşer. Uzanarak gazete, macera romanı ve dergi okunabilir. Ancak bu pozisyonda öğrenmek için gerekli olan biyokimyasal düzenlenmenin gerçekleşmesi mümkün değildir. Çünkü bu şekilde çalışmak hem uyanıklığı bozar hem de yatan bir insanın not alması, başka kaynağa yönelmesi mümkün olmayacağı için aktif katılımı imkansız hale getirir. Bu sebeple çalışmanın çalışma masasında ve kolları olmayan orta sert minderli sandalyenin üzerinde yapılması çalışmaya ayrılan zamandan en iyi şekilde yararlanmaya imkan verir. Müzik dinleyerek çalışmak. Öğrenmenin ön şartlarından bir diğeri dikkattir. Öğrenmek için gerekli olan biyokimyasal düzenleme aynı anda bir faaliyete yönelildiği takdirde gerçekleşebilir. Aynı anda gazete veya dergi okuyabilir ve müzik dinleyebilirsiniz. Ancak ders çalışmak için gerekli olan dikkati müzikle bölüşüldüğü durumlarda ders çalışmak için ayrılan zamandan yeterince yararlanmak mümkün olmamaktadır. Eğer öğrenci müzik dinlerken ders çalışıyorsa emin olabilirsiniz ki müzik dinlemeyi ayırdığı değerli zamanı ziyan ediyor demektir. Hiç şüphesiz bunun tersi de doğrudur. Birçok gencin bu noktada şöyle düşündüğünü biliyorum ama ben ders çalışmaya başladığım zaman bir süre sonra müzik sesini duymuyorum. Bu bütünüyle doğrudur ve zaten en başta bu sebeple ders çalışırken müzik dinlememek gerekir. Çünkü duyulmayan ses bir süre sonra yorgunluk yapmaya başlar ve çalışma verimini düşürür. Bu sayılan sebeplerden ötürü öğrenci mutlaka müzik dinlemek istediği saati programında belirlemeli ve bunu ders çalışma faaliyetiyle çakıştırmamalıdır. Öğrenci dinlemek istediği müziğin keyfini çıkarmalı ancak ondan sonra da çalışmak için ayırdığı sürede sadece çalışmalıdır. Posterlerin bulunduğu bir ortamda çalışmak. Yatılı okullarda eğitim başarısının yüksek olmasının 3 sebebi olduğunu belirtmiştik. Birincisi programlı ders çalışma düzeni, ikincisi ders çalışma ortamının dikkat dağıtıcı öğelerden arındırılmış olması, üçüncüsü gece ve sabah öğütleriyle verilen tekrar imkanı. Hiçbir başka faktör ders çalışmaya ayrılmış değerli zamana her gencin odasında asılı bulunan posterler kadar zarar vermez. Çalışırken kafasını dersten kaldıran öğrencinin karşısında gördüğü yakışıklı delikanlı veya cazip genç kızla ilgili hayalleri sürüklenmemesi mümkün müdür? Veya kafasını kaldırdığında taraftarı bulunduğu takımın posterine bakan gencin takımının boşu boşuna kaybettiği puanları olması sıralamada daha iyi bir yerde bulacağını düşünmemesi mümkün müdür? Şimdi sözümüz gençlere. Sevgili gençler, ders çalışmaya ayırdığınız zaman çok çok değerli bir zamandır. Kabul etmek güç de olsa odalarınızda asılı olan sevgili posterleriniz bu değerli zamandan yeterince yararlanmanızı engellemektedir. Odanız sizin egemenlik alanınız, bir anlamda bağımsız cumhuriyetinizdir. Her genç odasını dilediği gibi düzenlemelidir. Ancak ders çalışılan ortamın kişiye mümkün olduğu kadar az çağrışım yaptıracak şekilde düzenlemesi başarıyı artırır. Yatılı okullarda yüksek olan eğitim başarısının arkasındaki sebeplerden birisinin de bu olduğunu biliyoruz. Bunun için egemenlik alanınız içindeki düzenlemeyi gönüllü olarak kendinizin bir kere daha gözden geçirmenizde yarar vardır. Belki şöyle bir düzenleme yapmakta yarar olabilir. Ders çalışma masasının tam karşısına gelen yere 30 cm genişliğinde 1 metre uzunluğundaki bir kartonun üzerine üniversitede hangi bölüme gitmek istiyorsanız yazarak duvar asın.